Hoş geldin. Seni tam burada, tam şu anda karşımızda görmek gerçekten çok güzel.
Kesinlikle hoş geldin.
Bugün seninle yapacağımız bu derinlemesine analiz, standart bir bilgi aktarımının çok ama çok ötesinde. Çünkü bu sohbette böyle dışarıdan bir gözlemci olarak değil, doğrudan kendi hayatımızdan, kendi evimizin salonundan ve aslında kendi kalbimizden kopup gelen bir gerçeği konuşacağız.
Yani bu yolculuğun ne demek olduğunu biz kağıt üzerinden öğrenmedik. O uykusuz gecelerden, hastane koridorlarından biliyoruz.
Aynen öyle. İkimiz de burada aslında Biyonik Kulaklı Çocuklar Derneği adına bulunuyoruz. Ve en önemlisi ikimiz de tıpkı senin gibi cochlear implant yani biyonik kulak kullanıcısı olan çocukları olan ebeveynleriz.
Amacımız da hani bu yaşanmışlıkların ışığında o en başta çok karmaşık, çok korkutucu görünen süreci senin için netleştirmek. Bir nevi yol haritası sunmak istiyoruz sana.
O yüzden eğer şu an bizi dinliyorsan ve o malum günü yeni yaşadıysan ne hissettiğini hücresine kadar biliyoruz. Çocuğunun dünyaya geldiği o mucizevi günlerin hemen ardından,
O küçücük odiyometri odasında.
evet, o odada doktorun dudaklarından dökülen yeni doğan işitme testini geçemedi cümlesinin hayatının ortasına nasıl karanlık bir gölge düşürdüğünü çok iyi biliyoruz. O an odadaki havanın nasıl ağırlaştığını, zihninde yankılanan o sağır edici sessizliği, kafanda bir anda beliren o binlerce soruyu.
ABR testleri, OAE cihazları, BERA raporları falan derken insan kendini devasa karanlık bir dalganın içinde nefessiz kalmış bir şekilde savruluyor gibi hissediyor ve bu o kadar normal ki.
Lütfen şu an derin bir nefes al. Bizler de o karanlık koridorlarda yürüdük, o dalgalarla boğuştuk. Ve bugün buradayız çünkü sana sadece şey demek istiyoruz. Yalnız değilsin.
Kesinlikle yalnız değilsin.
Tıp ve teknoloji artık öyle akıl almaz bir noktada ki doğru adımları atarak o dev dalganın içinden sağ salim çıkmak, çocuğunun gün gelip sana koşarak anne veya baba demesini sağlamak tamamen mümkün. Bak hani bu konunun ne kadar hayat değiştirici olduğunu sana dernekten bir evladımızın şu kısacık sözüyle özetlemek istiyorum. Diyor ki, teyze biliyor musun? Ben eskiden kuşları görüyordum ama seslerini duyamıyordum. Ameliyattan sonra ne kadar güzel öttüklerini öğrendim.
Ya bu cümleyi her duyduğumda tüylerim gerçekten diken diken oluyor. Çünkü mesele sadece bir duyu organının onarılması değil ki, bir çocuğun dünyayı, doğayı, insanı yepyeni bir boyutta keşfetmesi meselesi.
Aynen.
Bugün bu analizde sadece cerrahi bir müdahaleden veya kulağın arkasına takılan bir cihazdan bahsetmeyeceğiz. İnsan beyninin o mucizevi, sınır tanımaz adaptasyon yeteneğinin derinliklerine ineceğiz seninle.
Ve evdeki bir anne babanın nasıl dünyanın en usta öğretmenine dönüştüğünü konuşacağız. O göz korkutan bürokratik hakların aslında çocuğunun geleceği için nasıl altın değerinde anahtarlar olduğunu anlatacağız.
O zaman hemen işin bilimsel mutfağına girelim istersen.
Harika olur. Her şeyden önce zaman kavramını konuşmamız lazım. Çocuğun beyninin hayatının o ilk 3 yılındaki kapasitesi kelimenin tam anlamıyla akıl almaz bir seviyede. Ben bunu hep devasa yepyeni bir otoyol projesine benzetiyorum.
Çok doğru bir benzetme.
Beyin doğduğu andan itibaren dış dünyadan gelen verilerle, özellikle de sesler ve dille bu otoyolları döşemeye başlıyor. Nöronlar arasında saniyede milyonlarca bağlantı kuruluyor, yollar asfaltlanıyor, kavşaklar inşa ediliyor. Tüm bu altyapı çocuğun gelecekte konuşacağı, anlayacağı, iletişim kuracağı dilin temelini oluşturuyor.
İşin daha da büyüleyici kısmı nöroplastisite dediğimiz kavramda gizli. Beyin hani inanılmaz pragmatik ve verimlilik odaklı bir makinedir. Tamamen kullan ya da kaybet prensibiyle çalışır.
Kullan ya da kaybet.
Evet. Diyelim ki o ilk 3 yıllık hatta özellikle ilk 6 aylık kritik dönemde iç kulaktaki o hasar yüzünden beynin işitme merkezine hiçbir ses sinyali ulaşmıyor. Beyin o bölgeyi öylece boş bırakıp beklemiyor.
Bir saniye yani beyin resmen şey mi diyor? Burayı kullanmıyoruz. Ben bu nöronları başka yere taşıyayım diye. Kendi kendine karar mı alıyor? Bu inanılmaz bir şey.
Tam anlamıyla böyle yapıyor. Bilimde buna çapraz modal plastisite diyoruz. Beyin bakıyor ki işitme korteksine veri gelmiyor. O zaman ben bu devasa işlem gücünü boşa harcamayayım diyor. Ve o bölgeyi görsel veya dokunsal işlemler için yeniden yapılandırıyor.
Otoyollar başka şehirlere yönlendiriliyor yani.
Aynen öyle. İşitme merkezi bildiğin görme duyusu tarafından işgal ediliyor. Eğer o bölgeyi erken dönemde sesle uyarmazsan, sonradan en mükemmel cihazı bile taksan, beyin gelen sesi işleyecek altyapıyı çoktan başka bir işe tahsis etmiş oluyor.
İşte tam da bu yüzden bazı ebeveynlerin o büyük korku ve kabullenememe evresinde yaptıkları bazı hatalar var. Mesela çocuk biraz daha büyüsün, biraz toparlansın, öyle ameliyat ettiririz. Ya da dayısı da geç konuşmuştu, bekleyelim falan şeklindeki yaklaşımları son derece riskli.
Çok tehlikeli.
Beklemek bu süreçte yapılabilecek en büyük sabotaj bence. Hedefimiz beyin o yolları kapatmadan, o şantiyeyi başka bir projeye devretmeden oraya ses sinyallerini ulaştırmak. Yani zamanla yarışıyoruz.
Çok doğru. Ama burada ailelerin kafasında haklı bir çelişki doğuyor dinlerken. Madem zaman bu kadar dar, madem beyin hemen ses bekliyor, o zaman tanıyı aldığımız gün neden çocuğu hemen ameliyat masasına yatırıp bu biyonik kulağa takmıyoruz?
Ya evet, hepimizin ilk beklentisi bu oluyor zaten. Tanı konduğunda hadi hemen takın şu cihazı da bitsin bu kabus diyoruz. Ama süreç maalesef böyle işlemiyor. Çünkü ameliyattan önce aşılması gereken çok kritik, böyle bayağı terletici bir eşik var.
Klasik işitme cihazı deneme süreci.
Tam olarak o. Tanı konduktan sonra atılan ilk adım ameliyat değil, bebeğin kulaklarına uygun o güçlü işitme cihazlarının takılmasıdır.
Ve bu aşamada çocuğun en az 3 ay boyunca bu işitme cihazlarını kullanması gerekiyor. Ancak altını kalın çizgilerle çiziyorum. Her gün, uyanık olduğu her an ve son derece düzenli bir şekilde.
Pratikte bu iş kolay değil ama, değil mi?
Tabii ki değil. O cihazı o minik hareketli kulakta tutmak bazen olimpiyat sporu gibi bir efor gerektiriyor. Sen takıyorsun, çocuk ninja gibi hızlı bir el hareketiyle fırlatıp koltuğun altına atıyor. Birçok aile bu dönemi zaten çocuğun bu cihazla tam duymuyor, neden ameliyatı geciktirip vakit kaybediyoruz diyerek gereksiz bir prosedür gibi görüyor.
Halbuki öyle değil.
Değil. Bu tıbbi olarak mecburi bir adım. Çünkü doktorların çocuğun işitme kalıntısının klasik akustik sese ne kadar tepki verdiğini bilimsel olarak ölçmesi gerekiyor. Biyonik kulak ancak klasik cihazın o hasarlı tüy hücrelerini aşmada yetersiz kaldığı kesin olarak kanıtlandıktan sonra başvurulan bir yol.
Burasına hazırlayan devasa bir antrenman kampı olduğunu da unutmamak gerek. Yani İşitme sinirlerini bir an önce uyarmaya başlamak, cihazı sürekli takarak beyni o akustik titreşimlere maruz bırakmak, çocuğun gelecekte biyonik kulakla elde edeceği duyma kalitesi için hayati bir zemin oluşturuyor. Kendi tecrübelerimiz bize hep şunu gösterdi: bu hazırlık sürecinde sinir uyarımına ne kadar erken ve düzenli başlarsanız, beynin ameliyat sonrası o karmaşık elektronik sinyalleri anlamlandırması da o kadar hızlı oluyor.
Kesinlikle öyle.
Tabii bak, şunu da hemen araya girerek ekleyeyim. Bizler sadece bu yoldan geçmiş, bolca ter dökmüş ebeveynleriz. Bu anlattıklarımız kendi tecrübelerimiz ışığında sinir uyarımının ne kadar elzem olduğuna dair bir anne baba gözlemidir.
Çok önemli bir nokta bu.
Evet, yani bu konuda mutlaka ama mutlaka kendi doktorunuzla, kendi odyoloğunuzla iletişime geçin. Ve onun sizin çocuğunuz özelinde belirlediği o tıbbi yol haritasına harfiyen uyun. Her çocuğun anatomisi, süreci kendine hastır çünkü.
Tıbbi süreçler tamamlanıp da işitme cihazından yeterli fayda sağlanamadığı raporlandığında ve konsey kararıyla ameliyat gerçekleştiğinde yepyeni bir evre başlıyor. Ve bence asıl teknolojik mucize tam olarak bu noktada karşımıza çıkıyor.
Kesinlikle. Çünkü biyonik kulak ya da tıbbi adıyla kokleer implant sıradan bir ses yükseltici falan değil. Ben bu cihazın arkasındaki mühendisliği anladığımda aklım başımdan gitmişti. Normalde iç kulağımızda, yani salyangozun içinde sesi algılayan yaklaşık 15 bin tane mikroskobik tüy hücresi var. İşitme kayıplarının çoğu bu hücrelerin hasar görmesinden kaynaklanıyor.
Ve klasik cihazlar sesi ne kadar yükseltirse yükseltsin, o ölü hücreler sesi sinire iletemiyor.
İşte biyonik kulak o hasarlı kısımları tamamen es geçiyor. Bildiğimiz bypass ameliyatı gibi düşün. Dışarıdaki işlemci sesi alıyor, dijital koda çevirip deri altındaki parçaya iletiyor. Oradan da salyangozun içine yerleştirilen elektrot dizilimi vasıtasıyla sesi doğrudan işitme sinirine veriyor. gönderiyor. Doğrudan beyne elektrik gönderen bir köprüden bahsediyoruz.
Düşünsene 15 bin tüy hücresinin yaptığı o muazzam frekans ayrıştırma işini, salyangozun içine yerleştirilen 22 kanallı küçücük bir elektrot dizilimiyle taklit etmeye çalışıyorsun. Bu inanılmaz bir teknoloji. Fakat bu teknolojik mucizeyle ilgili, özellikle internet çağında ailelerin psikolojisini ciddi anlamda alt üst eden çok tehlikeli bir efsane var.
İlk ses günü efsanesi.
Ta kendisi. Sosyal medyada hepimiz o viral videoları görmüşüzdür. Ameliyattan birkaç hafta sonra çocuğun kafasına cihazın dış parçası takılır, uzman bilgisayardan bir tuşa basar ve çocuk bir anda gözlerini kocaman açıp annesine bakarak kahkahalarla gülmeye başlar.
Herkes ağlar, arkada duygusal bir müzik çalar falan.
Aynen öyle. Sanki bir sihirli değnek dokunmuştur ve çocuk o an normal duymaya başlamıştır.
Ah, o videolar, o videoları izleyip o büyük anı hayal etmemek elde değil ki. Ben de kendi çocuğumun ilk cihaz açılış gününe resmen cebimde mindillerle telefonun kamerasını hazırlamış o büyük Hollywood anını bekleyerek gitmiştim. Şimdi cihaz açılacak, bana bakıp gülecek diyordum.
Ve ne oldu?
Ne oldu biliyor musun? Cihaz açıldığı an çocuğum gülücükler saçmak yerine yüzünü buruşturdu, dehşet içinde bana sarıldı ve hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Başka ebeveyn arkadaşlarımızın çocukları ise hiçbir tepki vermedi. Cihaz açıldı, çocuk yere bakıp oyuncak arabasıyla oynamaya devam etti. O anki hayal kırıklığını, acaba ameliyat işe yaramadı mı korkusunu tarif bile edemem sana.
İşte işin bilimsel arka planını bilirsek, bu tepkilerin neden bu kadar farklı olduğunu ve ortada korkulacak hiçbir şey olmadığını çok daha net anlarız. Ebeveynlerin beklentilerini doğru yönetmesi şart. Çocuğun o ilk gün duyduğu şey, senin benim duyduğumuz gibi annesinin yumuşak sesi veya berrak bir müzik falan değil.
Ne duyuyorlar peki o an tam olarak?
Elektrotların işitme sinirine verdiği o ilk ham sinyaller metalik, robotik, böyle Darth Vader'ın sesi veya eski çevirmeli modemlerin çıkardığı cızırtılar gibi son derece mekanik sesler, daha önce dünyada hiç ses duymamış bir bebek için bu son derece yabancı ve ürkütücü bir tecrübe.
Ortada bir sihirli değnek yok yani.
Yok. Beynin kendisine gelen bu tuhaf elektronik sinyalleri çözmesi, o şifreyi kırması ve anlamlı insan seslerine dönüştürmesi için zamana, sonsuz bir sabra ve çokça tekrara ihtiyacı var.
Ve işte bu sonsuz sabır, bu çokça tekrar süreci, hastanedeki odyometre odasında değil, tam olarak senin evinin salonunda, mutfağında, çocuk parkında falan gerçekleşecek. Çünkü ameliyat ve cihazın takılması bu uzun maratonun bitiş çizgisi değil, sadece başlangıç düdüğü. Asıl yolculuk ondan sonra başlıyor.
Kesinlikle.
Bize hep çocuğu rehabilitasyona götürün derler. Haftada iki gün, belki birkaç saat özel eğitim merkezlerine gidilir. Ama dürüst olalım, o rehabilitasyon merkezlerindeki asıl amaç çocuğa bir şeyler öğretmekten ziyade kime ne öğretmektir sence?
Oradaki asıl öğrenci çocuk değil, ebeveynin ta kendisidir. Terapist sana balık vermez, balık tutmayı öğretir. Haftanın geri kalan 160 saatinde evde çocuğunla nasıl iletişim kurman gerektiğini, onun beynindeki o yeni otoyolları nasıl işleteceğini gösterir. Çünkü evdeki en büyük öğretmen sensin.
O kadar doğru ki biz dernekte ailelerle konuşurken buna hep fırsat eğitimi diyoruz. Çocuğu masanın karşısına oturtup şimdi seninle ders çalışıyoruz, bu elma, bu armut demekten bahsetmiyorum.
Hayatın içine yedirmekten bahsediyorsun.
Aynen öyle. Hayatın her saniyesini, her rutinini bir ses hafızası oluşturma kampına çevirmekten bahsediyorum. Soğan doğrarken mesela kırt kırt kırt bak soğan kesiyorum demek. Banyo yaptırırken suyu döktüğünde cüşşş su ne kadar sıcak demek. Çocuğun arabayla oynarken çıkardığı vın vın sesine hemen dahil olmak.
Hiç susmamak gerekiyor bir nevi.
Sürekli, bıkmadan usanmadan, basit, vurgulu ve anlaşılır cümlelerle çocuğun o yepyeni beynini seslerle bombardımana tutmak. Zihnindeki o bağlantıları kuracak olan kişi onunla en çok vakit geçiren ebeveyndir.
Peki bu eğitimi yaparken en çok dikkat etmemiz gereken yöntem nedir biliyor musun? İşin kalbinde işitsel sözel terapi dediğimiz, İngilizce'de auditory verbal terapi olarak geçen ve tüm bu sürecin bel kemiğini oluşturan bir yöntem var.
Nedir bunun özü?
Bu yöntemin amacı çocuğa sadece konuşmayı değil, her şeyden önce dinlemeyi öğretmektir. Ve buradaki en altın kural şudur, çocuğa görsel ipuçları vermemek, yani dudak okumasına izin vermemek, beden dilini veya işaret dilini minimuma indirmek, sadece cihazından gelen sesi dinleyerek dünyayı anlamlandırmasını sağlamak.
İtiraf edeyim, ebeveyn olarak uygulaması en zor olan şey bu. İnsan içgüdüsel olarak anlaşılamadığını hissettiğinde hemen ellerini kollarını kullanmak, objeyi göstererek konuşmak veya çocuğun yüzüne eğilip dudaklarını okutmak istiyor. Ama biz dernekte hep şu kuralı hatırlatırız, dudaklarını sakla, kulağını çalıştır.
Harika bir sloganmış bu.
Gerçekten öyle. Konuşurken ağzımızı elimizle veya bir kağıtla hafifçe kapatmak ya da daha kolayı çocuğun cihazının olduğu taraftan, onun görüş alanının dışından, mesela yanından veya arkasından konuşmak.
Neden bunu yapıyoruz dersen, beynin çalışma prensibine geri dönmemiz lazım. Beyin her zaman en az enerji harcayacağı, en kolay yolu seçmek üzere programlanmıştır. Görsel veriyi işlemek, o yeni ve karmaşık elektronik sinyalleri çözmekten çok daha kolaydır beyin için.
Yani çocuk dudak okuyorsa, cihazı dinlemeyi bırakıyor mu?
Tam olarak öyle. Eğer çocuğa sürekli dudaklarını gösterirsen veya işaret yaparsan, beyin der ki, ben neden bu tuhaf cızırtıları anlamaya çalışayım ki zaten gözümle ne demek istediğini anlıyorum. Ve işitsel korteksi çalıştırmayı bırakır. Çocuğun beynini sadece duyarak anlamaya zorlamazsan, kolay yolu seçip görsel ipuçlarına bağımlı kalır.
Çok mantıklı.
Dudak okumadan sadece dinleterek konuşmayı öğretmek, çocuğunun ileride yaşıtlarıyla birlikte normal bir okula gidebilmesinin, o sınıfın arka sırasına oturup öğretmenin yüzünü tam görmese bile anlatılanı anlayabilmesinin tek ama tek anahtarıdır.
İşin duygusal, bilimsel ve pedagojik yükünü böyle detaylıca konuşuyoruz ama bir de hayatın o soğuk gerçekleri var. O meşhur hastane koridorları, evraklar, kurullar. Çocuğuna bu teşhis konduğunda aileler sadece çocuğum duyacak mı kaygısını değil, haklı olarak ben bu özel eğitimlerin, bu cihazların, ameliyatların altında maddi olarak nasıl kalkacağım korkusunu da çok derinden yaşıyorlar.
Bu çok büyük bir stres kaynağı gerçekten.
Kesinlikle. İşte bürokrasinin o karmaşık koridorlarında kaybolmamanız için elinde olması gereken iki altın bilet var. Birincisi devlet hastanelerinin sağlık kurullarından alınan ÇÖZGER, yani çocuklar için özel gereksinim raporu. İkincisi ise bu sağlık raporuyla birlikte Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı RAM'dan, yani Rehberlik ve Araştırma Merkezi'nden alınan eğitim raporu.
Evet, bu kurumların isimleri veya o bitmek bilmeyen evrak işleri ilk başta gözünü korkutabilir. Koridorlarda günlerce beklemek, o kuyruklar falan çok yorucu olabilir. Ama bu raporlar senin en büyük silahın.
Ne işe yarıyor bu raporlar tam olarak?
Bu raporlar demin bahsettiğimiz o hayati özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerindeki konuşma, dil terapilerinin kapısını sana tamamen ücretsiz olarak açıyor. Devlet bu raporlar sayesinde çocuğunun temel eğitim masraflarını üstleniyor. Aksi takdirde yıllar sürecek bu terapi masraflarının altından kalkmak pek çok aile için imkansız olurdu zaten.
Kesinlikle. Ailelerin en çok rahatladığı kısım burası. Bir de işin cerrahi boyutunda da ciddi devlet destekleri var, değil mi?
Var, evet. Oldukça rahatlatıcı destekler bunlar. Örneğin 1 ile 4 yaş arasındaki çocuklarda gerekli odyolojik şartlar ve kurul onayları sağlandığında SGK çift taraflı, yani bilateral biyonik kulak ameliyatlarının implant ve cerrahi masraflarını karşılıyor. Yani çocuğun iki kulağına birden cihaz takılabiliyor.
Peki acil durumlar nasıl oluyor? Mesela menenjit gibi hastalıklar?
Çok kritik bir soru bu. Eğer çocuk menenjit gibi acil ve iç kulağın hızla kemikleşmesine, yani o salyangozun kireçlenip kapanmasına yol açan bir hastalık geçirdiyse, işleyiş tamamen değişiyor. Bu tür acil durumlarda yaş sınırı veya bekleme süresi faranmaksızın iki kulağı birden aynı anda acil implantasyon devlet güvencesi altındadır.
Çünkü zamanla yarışılıyor orada.
Aynen öyle. Orada kaybedilecek bir gün bile o kireçlenme yüzünden elektrodun kulağa girmesini imkansız hale getirebilir.
Olduğunu kavramak, o dev dalganın içinde sana atılan en sağlam can simididir diyebiliriz. Ekonomik ve eğitsel haklarını bilirsen o çaresizlik hissi ortadan kalkar ve enerjini sadece çocuğunun eğitimine, onun da evde geçireceğin o kaliteli fırsat eğitim zamanlarına odaklayabilirsin.
Kesinlikle, çok doğru söylüyorsun.
Bütün bu derinlemesine sohbetimizi toparlarsak, bu gerçekten çok zorlu, zaman zaman sabrını son damlasına kadar sınayan, gözyaşı döktüren ama bir o kadar da mucizevi bir yolculuk. Erken teşhisle otoyollar kapanmadan zamana karşı yarışmak, o hareketli bebeğin kulağında işitme cihazıyla o ilk adımı inatla ve sabırla atmak, ardından biyonik kulak ameliyatıyla teknolojinin geldiği en üst noktayı bir insan beynine entegre etmek ve sonrasında evinizin salonunda, banyosunda, mutfağında ilmek ilmek işlenen, dudakları saklayıp kulakları açan bir eğitim süreci.
Adım adım işlenen bir dantel gibi.
Aynen öyle. Bu adımları inançla ve doğru attığında o karanlık ve sessiz dünya aydınlanıyor. Günün birinde, o hiç ummadığın bir anda, belki sen mutfakta soğan doğrarken, sırtın dönükken arkadan anne ya da baba diye seslenen o incecik sesi duymanın, senin ona cevap verdiğinde, onun seni duyup anlamasının dünyadaki hiçbir duyguyla, hiçbir servetle ölçülemeyeceğine sana garanti edebilirim. Akıtılan her damla gözyaşına, uykusuz kalınan her geceye değiyor. Unutma, Biyonik Kulaklı Çocuklar Derneği olarak bu uzun yolun her santimetresinde senin yanındayız.
Gerçekten de o zorlu yolculukta atılan her adım, çekilen her zorluk, o ilk bilinçli sesleniş, o ilk iletişim anı için atılıyor. Ve sohbetimizin sonuna gelirken aslında hepimizin dönüp bakması gereken sadece işitme kaybı olanları değil, tüm insanlığı ilgilendiren çok daha evrensel bir tablo ortaya çıkıyor.
Nedir o tablo?
Zihninde yankılanmasını istediğim üzerine düşünülmesi gereken bir şey var. Şunu bir hayal et. Bir bebeğin beyni evrimsel sürecinde daha önce hiç karşılaşmadığı, milyonlarca yıllık tarihinde hiç var olmamış metalik, robotik, salt elektronik bir takım dijital sinyalleri bir kablo aracılığıyla doğrudan alıyor. Ve hiçbir görsel yardım olmadan, sadece evdeki bir annenin babanın sonsuz sabrıyla zamanla o mekanik, rahatsız edici gürültüyü kendini sıfırdan programlayarak bir kuşun muhteşem cıvıltısına ya da bir annenin şefkatli ninnisine dönüştürebiliyor.
Muazzam bir şey.
Eğer daha önce dünyada hiç işitmemiş bir insan beyni, sadece dışarıdan gelen elektronik verilerle ses kavramını yoktan var edebilecek, dünyayı baştan tanımlayabilecek kadar esnek ve sınırları olmayan bir potansiyele sahipse, acaba beynimizin henüz hiç keşfetmediğimiz, sadece doğru sinyali veya doğru eğitimi bekleyen daha ne gibi gizli yetenekleri ve muazzam kapasiteleri var?
Sınırları zorlayan muazzam bir soru gerçekten. Ve eminim bu yolculuğa çıkan her ebeveyn, çocuğunun beynindeki o gizli yeteneklerin nasıl yeşerdiğine, o mucizeye her gün kendi gözleriyle şahit olacak. Bizi dinlediğin için teşekkür ederiz. Otoyolunuz hep açık, sesleriniz hep berrak olsun. Görüşmek üzere.